Ayrım 97.
Bu vazife yalnız hükümete değil, halk fırkasına ve ahaliyle temas eden her türlü teşkilata düşüyor. Dünkü toplantıdan çıktığım zaman bu tasfiye lüzumunun nerelere kadar uzandığını daha açık görür gibi oldum. Hilafet, şeriye vekaleti medreseler, mahkeme-i şeriyeler, iki türlü marif ve iki türlü adliye, bizzat cumhuriyet esasları ile tezat halindeydi. Devletin görünen şekli bile bizi inkılabın tesis etmiş olduğunu inanmakla tereddüt ettirmeye kâfiydi. Politika kavgalarında, taşradaki eşraf ve zorba şebekesinde, meşrutiyet fırkacılığından miras aldığımız bazı adetlerde dahi, cumhuriyet esaslarıyla asla telif edemediğimiz garabetler vardır. İlk hedef, şüphesiz eşraf ve zorba çılgınlığıdır. Taşra hayatını biraz tepkik etmiş olanlar bilirler ki, eşraf ve zorbanın nüfus ve itibarlarını halktan zannetmek yanlıştır. Bu türedilerin ekserisi halkı hükümet kuvvetiyle, hükümeti halk kuvvetiyle kendini saydırmak yolunu bulmuş bir takım iki yüzlülerdir. İttihat ve Terakki bu türden epey mahluk yarattı. Şurası gariptir ki bu adamlar sertlik seven değildirler. Birer rüştiye diploması ve bir de eşraflık kurumu ile devlet yürütmek iddiasındadırlar. Bütün hünerleri günün birinde bir vekalet postuna oturmuş olmaktır. Cahil ve hırslı olduklarından bu makamları devirlerinin aşiret reisliği gibi benimsemişlerdir. Ve bir an ikbalden uzak düşmek zayıf akıllarına zarar verir. Meşrutiyet devrinden miras aldığımız bu numuneler bir cumhuriyet fırkasında aykırı ve zararlı dal kavuklardandır. Böyle kimselerin üstünden fırka ve hükümet nüfusunu almak zaten zorbalıkların el aman çeken halkı kendi fırkasına daha ısındıracaktır. Bütün bu iyi niyetli çabalar ne yazık ki arzu edilen olumlu sonuca ulaşmadı. Birçok alanda hemen hiçbir şey yapılmadı ya da çok eksik yapıldı. Nasıl yapılabilirdi ki? Birinci Büyük Millet Meclisi'ni üye seçildikleri halde meclise katılmayanları, meclise geldikten bir süre sonra istifa edenleri veya memuriyeti tercih ederek milletvekilinden ayrılanları ikinci Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görmekteyiz. Faili Rıfkı Atay'ın sözünü ettiği mütegallibe tasfiye edilemediği gibi zafer sonrası şartları yeni tip bir mütegallibe zümresi daha yarattı. Siyasi mütegallibe diyebileceğimiz bu yeni zümre gücünü Kuvayi Milliyeci olmaktan alıyordu. Bunlar Kuvayi Milliye'ye karışmamış ya da az çok ihanet etmiş ezik, başı eğik grupların karşısında özellikle işgal görmüş bölgelerde siyasi nüfuslarını kullanarak bir takım ekonomik imkanlar da elde etmiş ve eski eşraftan daha çok palazlanmışlardır. Atatürk ve CHP. Rejimler genellikle sınıflara dayanır. Sınıf farklılaşması belirli hale gelmemiş memleketlerde ise rejimleri ayakta tutan ve yaşatan kadrolardır. Her iki tip toplumda rejimlerin dayanağı olan kuvvetler müesseseleşmeye giderek rejimin sürekliliğini sağlamaya çalışırlar. Bu açıdan Atatürk Türkiye'sine ve Atatürk'ün düşünceleriyle davranışlarına bakınca durum şöyle görünmektedir. Türk toplumu batılı anlamda bir sınıflaşma çağına girememiştir. Atatürk de bu gerçeği böyle görür ve böyle kabul eder. Hatta memlekette sınıf şuurunun bulunmayışı, sıhhat ve kuvvet işareti sayarak sınıfsız ve imtiyazsız bir kitleyi sloganını ortaya attığı bilinmektedir. Şu halde Atatürk'ün düşüncesinde yeni rejime sahip çıkacak bir sınıf yoktur. 7 Şubat 1923 tarihinde Balıkesir'de halka yaptığı konuşmada şöyle der. Şunu arz edeyim ki başka memleketlerde partiler mutlaka iktisadi maksatlar üzerine kurulmuş ve kurulmaktadır. Çünkü o memleketlerde çeşitli sınıflar vardır. Bir sınıfın menfaatini korumak için kurulan siyasi bir partiye karşı diğer bir sınıfın menfaatini korumak maksadıyla bir parti kurulur. Bu pek tabidir. Güya bizim memleketimizde ayrı ayrı sınıflar varmış gibi kurulan siyasi partiler yüzünden şahit olduğumuz neticeler bellidir. Halbuki Halk Partisi dediğimiz zaman bunun içinde bir kısım değil bütün millet dahildir. Dipnot: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 2 sayfa 96-97. Bu noktalardan hareket eden Atatürk zaferden hemen sonra bir rejim partisi olarak Halk Partisi'ni kurmaya girişmiştir. Kendi deyimiyle hedefi bir halk devleti ve hükümeti meydana getirmektir. Partiyi bu iki esas sınıfsız toplum ve halk devleti veya hükümetin esaslarına göre düşünmüştür. Ona göre Halk Partisi'nin kadrosu bütün millet fertleridir. Dipnot: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 2 sayfa 227 10 Ekim 1925 tarihli Akhisar konuşması. Bu sözlerinden anlaşılıyor ki Atatürk yeni rejimi yürütecek bir kadroya yönelmek niyetinde değildi. Çünkü bütün tek partili rejimlerde parti bütün milleti temsil ettiğini iddia eder. Fakat bütün milleti kadrosu içine almaz. Bütün millet fertlerini kadrosu içine alan Halk Partisi ise halka siyasi terbiye vermek için bir mektep olacaktı. Dipnot: Atatürk'ün Balıkesir Nutkundan. Bu tarz bir partinin rejimi yerleştirmekte ve yürütmekte büyük başarı sağlayamayacağı muhakkaktı. Nitekim serbest fırka denemesi bu gerçeği ortaya koymuş ve Halk Partisi'nin islahı teşebbüslerine girişilmiştir. Halbuki aradan henüz 7 yıl geçmişti. hastalık yalnız partinin yönetiminden geliyor sanılarak zaman zaman yönetim ve kuruluş değişiklikleri yapılmıştır. Halk Partisi'nin ilk kuruluşunda İttihat ve Terakki'den mülhem olarak parti muhtemetlikleri ihdas edilmiş ve İttihatçıların katibi mesullerine benzeyen muhtemetler serbest fırkanın kapatıldığı devreye kadar vilayetlerde partiyi yönetmişlerdir. Sonra parti başkanları ve parti müfettişleri devrine girildi. Merkezden görevlendirilen ve kısmen seçimle iş başına gelen parti başkanları denemesi de umulan sonucu vermedi. Çünkü birçok yerde parti hükümet çatışması baş göstermişti. Nihayet Atatürk 18.6.1936'da İçişleri Bakanı'nı, parti genel sekreteri ve valileri de parti başkanı yaparak partisini hükümetin idaresine teslim etti. Bu biraz da partiden kaçmak anlamına geliyordu. Kuruluşundan 1936 yılına kadar süren yönetim biçimiyle son kararın yarattığı durum, Atatürk'ün parti anlayışında büyük değişiklik olduğunun işaretiydi. Atatürk devrinde CH Partisi Genel Sekreterliği görevi, son 2 yıllık süre hariç tutulursa askerlikten gelme 3 kişi tarafından adeta nöbetleşe yürütülmüştür. Recep Peker, binbaşı, Cemil Uybadın, yarbay, Saffet Arıkan, binbaşı. Bunun bir anlamı olmak gerek. 18 Haziran 1936'da Genel Sekreter olan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Atatürk'ün ölümüne kadar bu görevde kalmıştır. Bunun da bir anlamı olmak gerek. Atatürk ve Gençlik. Atatürk'ün rejimi savunacak yeni nesiller yetiştirmeyi, bir rejim kadrosu kurmaya tercih ettiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Onun çürümüş Babali kadrosunu ve içinden koptuğu İttihat ve Terakki kadrosunun tutumunu görerek, henüz Anadolu'ya geçmeden önce bütün umudunu yeni nesillere bağladığı bir fotoğrafisine yazdığı şu satırlardan seçilmektedir. Her şeye rağmen muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. Ben de bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki sınırsız sevgim değil. Bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ziya serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdendir. Dipnot, 24 Mayıs 1918'de imzalayıp Ruşen Eşref Ünaydın'a verdiği fotoğraftan. Atatürk gençlik üzerinde çok durmuş ve rejimi de gençliğe emanet etmiştir. Şimdi kısaca bu husustaki görüşümüzü de belirtmeye çalışacağız. Atatürk rejimi gençliğe emanet eden sözleriyle bitirdiği büyük nutkunu 15-20 Ekim 1927 günlerinde Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında okumuştur. Normal olarak nutkun rejimi partiye emanet eden sözlerle sona ermesi gerekmez miydi? Yahut Atatürk bu neticeyi Türk milletine emanet ediyorum diyemez miydi? Yukarıda belirtmeye çalıştığımız hususlar bu soruların cevabını az çok vermektedir. Bir de nutkun hazırlandığı ve okunduğu tarihten önceki olayları hatırlayalım. Kasım 1924, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu. Şubat 1925, Doğu'da Şeyh Said İsyanı'nın başlayışı. Mart 1925, Takrir-i Sukun Kanunu'nun kabulü. Haziran 1925, Terakkiperver Fırkanın kapatılışı. Haziran 1926, İzmir suikasti, mahkemeler ve idamlar. Bütün bu olaylardan sonra büyük bir siyasi muhasebe olan nutku hazırlayışında Atatürk'ün içinde bulunduğu psikolojiyi anlamak güç değildir. Öyle sanıyoruz ki Atatürk'ün kadroya gitmekten kaçınmasında İttihat ve Terakki'nin büyük etkisi olmuştur. Kanaatimizce Halk Partisi'ni kurarken bu örneğe iltifat etmeyişi de aynı sebebe dayanır. Gerçi CHP Atatürk'ün partisi olarak kalmak ve eserlerini savunmak yolunda gayret sarf etmekten geri kalmamıştır. Fakat onun ölümünden bir süre sonra Halk Partisi'nden koparak karşısında cephe kuranları da Halk Partisi'nin tasfiyesine yönelen teşebbüsleri de gördük. Herhalde biraz da insanlarla partilerin kaderindeki benzerlik Atatürk'ü emanetine başka bir sahip aramaya zorlamış olsa gerek. Atatürk'ün gençlik hakkında başka başka zamanlarda söylediği sözler üzerinde dikkatle durulunca gençlik deyimiyle insan ömrünün belli bir çağından çok gelecek nesilleri kastettiği anlaşılıyor. Nitekim 30 Ağustos 1924 günü Dumlupınar'da Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin 2. yıl dönümü vesilesiyle söylediği nutukta gençler diye seslendikten sonra "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir, cumhuriyeti biz kurduk, onu ilah ve idame edecek sizsiniz" demektedir. Büyük nutkun sonunda "Ey Türk gençliği" diye başlayan ünlü seslenişinin son cümlesinde de yine gelecek nesilleri kastettiğini belirten şu sözler vardır. "Ey Türk istikbalinin evladı." Eğer Atatürk'ün rejimi emanet ettiği gençliğe verdiğimiz bu anlamda yanılmadıysak önümüze şu gerçekler çıkmaktadır. 1. Atatürk 1927 yılında rejimin yerleştiği hakkında henüz tam bir inanç ve güven duyamamıştır. 2. Rejimi emanet edecek başka bir sağlam kuvvet görememiştir. Dipnot, ordu hakkındaki görüşümüzü bundan sonraki bahiste göreceğiz. 3. Rejimin yaşaması sorumluluğunu gelecek nesillere bırakmak istemiştir. Bu sorumluluğu yalnız yüksek öğrenim gençleri değil, bütün bir nesil duymak ve taşımak zorunluluğundadır. Atatürk ve çevresi. Atatürk'ün kadroya önem vermediği çevresinden açıkça anlaşılıyor. Geniş ve dikkatlice bir inceleme bu gerçeği daha iyi ortaya koyabilir. Biz Atatürk'ün gençlik hayatı üzerinde kısa bir inceleme yaptık ve çok ilginç sonuçlara vardık. 1932 yılının ilk 6 ayına ait, ki Atatürk'ün ihtilalciliği benimsediği ve yeni bir davranışa girdiği yıldır, nöbet raporlarına göre Atatürk bu süre içinde 21 ziyaret yapmıştır. Dipnot: Atatürk'ün nöbet defteri, Özel Şahin Giray, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları 8, Ankara 1955. Şöyle ki, Kılıç Ali Bey'in evine 7 ziyaret, İsmet Paşa'nın evine 2 ziyaret, Halk Evine 2 ziyaret, Halk Partisi'ne 1 ziyaret, Ordu Evine 1 ziyaret, Anadolu Kulübü'ne 1 ziyaret, Salih Bozok'un evine 1 ziyaret, Rasim Ferit Bey'in evine 1 ziyaret, Fethi Okyar'ın evine 1 ziyaret, Hüsnü Bey'in evine 1 ziyaret, Şükrü Kaya'nın evine 1 ziyaret, Ruşen Eşref Bey'in evine 1 ziyaret, Refik Saydam'ın evine 1 ziyaret, Şakir Bey'in evine 1 ziyaret. Yine 1932 yılında Atatürk'ün kabul ederek görüştüğü kimselerden hangi kişileri kaç defa kabul ettiğini tespit ettik. Sonuç şöyledir. Dipnot: İsimlerin sonunda parantez içindeki sayılar o kişiyi 1932 yılında kaç defa kabul ettiğini göstermektedir. Hasan Cemil Çambel 51, Kılıç Ali 49, Nuri Jonker 44, Refik Saydam 44, Salih Bozok 42, Şükrü Kaya 34, Recep Süftü 32, Reşit Galip 30, Ruşen Eşref 29, Cevat Abbas 27, Hasan Cavit 20, Tahsin 20, Falih Rıfkı 18, İsmet Paşa 17, Tevfik Rüştü 15, Fuat 17, Müfit 14, Hasan 14, Cemil Uybadin 13, Recep Peker 11, Saffet Arıkan 11. Arizi olarak kabul edip görüştüğü kimseler dışında sürekli ilişkisi olan kişiler bunlardır. Nöbet raporlarının tüm olarak incelenmesinin daha ilginç sonuçlar vereceğinden şüphe edilmemelidir. İnancımız odur ki Atatürk'ün kadrodan kaçındığına bundan daha sağlam bir delil bulunamaz.
Ayrım sonu.